Ayrım 18.
Yüzükten oldukça memnundu çünkü işte bir bölük ork daha yürüyüşe geçmişti. Ya da ilk başta öyle olduğunu düşünmüştü. Sonra aniden bunun böyle olmadığını fark etti. İşitme duyusu onu kandırmıştı. Ork bağırtıları o anda en yüksek boynuzu tam onun üzerinden yükselen yarmanın sol tarafındaki kuleden geliyordu. Sam ürpererek hareket etmek için kendisini zorladı. Belli ki kötü bir şeyler dönüyordu. Belki de bütün emirlere rağmen orkların zalimlikleri galip gelmiş ve Frodo'ya işkence yapmaya veya belki de onu vahşice parçalara ayırmaya başlamışlardı. Dinledi, dinlerken içinde bir ümit ışıkçığı belirdi. Pek kuşku yok gibiydi, kalede hırgür vardı, orklar birbirlerine girmişlerdi. Şagrat ile Gorbak yumruk yumruğa gelmişti. Tahminin ona verdiği ümit az da olsa onu harekete geçirmeye yeterliydi. Tek bir şansı olabilirdi. Frodo'ya duyduğu sevgi bütün düşüncelerini bastırıyordu. İçinde bulunduğu tehlikeyi unutarak yüksek sesle bağırdı. ''Geliyorum Bay Frodo!'' Tırmanmakta olan patikaya doğru koştu. Artık patikanın üzerindeydi. Yol hemen sola döndü ve dik bir biçimde aşağıya doğru daldı. Sam Mordor'a girmişti artık. Yüzüğü çıkarttı. Belki de derinden gelen bir tehlike önsezisiyle yapmıştı bunu. Gerçi kendi kendine sadece daha rahat görmek istediğini söylüyordu. En kötü şartlarda bile etrafına bakmakta yarar var diye mırıldandı. Sis içinde budalaca hareket etmenin yararı yok. Gözlerine takılan toprak sertti, kabaydı, acıydı. Ayaklarının dibinde Efel Duat'ın en yüksek sırtı, karşı tarafında çok daha alçak, gerisindeki al ışık, önünde kenarı çentik çentik, sivri uçlu, yılanların sivri dişleri gibi yükselen sarp kayaları ile simsiyah duran başka bir sırtın yükseldiği, karanlık bir uçuruma doğru koca sarp kayalıklar halinde dimdik alçalıyordu. Burası korkunç Morgay idi, ülkeyi çevreleyen duvarların en içindeki halka. Uzakta bunun gerisinde ama neredeyse dosdoğru Sem'in önünde minik alevlerle noktalanmış geniş bir karanlık gölünün ardında alev alev kocaman bir kızartı vardı. Bu kızartıdan köklerinde tozlu al renkte olan ama bütün bu lanetli topraklara çatı oluşturan dalgalı bir kubbe halini almadan önce üst kısmında kapkara hale gelen koca sütunlar halinde döne döne dumanlar yükseliyordu. Sem Orodruin'e ateş dağına bakıyordu. Ara sıra külden konisinin çok altındaki ocaklar ısınıyor. Yan tarafındaki boşluklardan büyük bir dalga ve zonklamayla erimiş taş dereleri boşalıyordu. Bazıları koca kanalları içinde Barad-dûr'a doğru ateşler saçarak akıyordu. Bazısı ise soğuyup azap çeken topraktan kusulmuş bükülmüş ejderha şekilleri gibi kalıncaya kadar kıvrıla kıvrıla taşlı ovaya doğru ilerliyordu. Sam tam öyle bir anda görmüştü hükümdağını. Batıdaki patikadan tırmananlar için Efel Duat'ın yüksel perdesiyle kesilmiş olan dağın ışığı artık çıplak kaya yüzlerinde al al yanıyordu. Sanki kana bulanmışlar gibi. O korkunç ışıkla Sam korkudan dona kalmıştı. Çünkü artık soluna baktığında Sirith Ungol Kalesi'ni tüm ihtişamıyla görebiliyordu. Diğer taraftan görmüş olduğu boynuz en üstteki minik kuleden başka bir şey değildi. Doğu yüzü dağın duvarında çok aşağılarda bulunan bir kaya çıkıntısından üç koca kat halinde yükseliyordu. Sırtı birbiri üzerinde yükselen, yükseldikçe küçülen, kuzeydoğu ve güneydoğuya bakan, dimdik yanları şeytani bir taş ustalığıyla oyulmuş, sivri tabyalar halinde fırlayan, gerideki büyük uçuruma denk geliyordu. En alt katta, yani o anda Sem'in durduğu yerden 200 ayak aşağıda, dar avluyu çevreleyen mazgallı bir sur vardı. Güneydoğu tarafının beri yanında bulunan kapısı dış siperi bir uçurum kenarı boyunca ilerleyen ve Morgul geçidinden gelen yola kavuşmak için dolana dolana karanlığa inen geniş bir yola açılıyordu. Oradan da Morgay'daki çentik çentik bir yarımadadan geçip Gorgoroth Vadisi'ne giriyor, sonra Barad-dûr'a doğru uzaklaşıyordu. O anda üzerinde Sem'in bulunduğu yukarıdaki dar ucu basamaklarla hızla aşağıya iniyor ve kule kapısı yakınındaki asık yüzlü surlar altındaki ana yolu karşılayan dik bir patika oluşturuyordu. Sem aniden bu kulenin düşmanları Mordor'a sokmamak için değil, onları içeride tutabilmek için yapılmış olduğunu neredeyse bir şok geçirerek anlayıverdi. Bu gerçekten de çok eskilerin Gondor işçiliğiydi. Son ittifaktan sonra Batı elli insanlar içinde hala Sauron'un yaratıklarının gizli gizli dolaştığı kötü ülkenin başında nöbet tutarken yapılmış, İtilyen savunmasına ait doğudaki ileri karakol mevkiiydi. Fakat diş kuleleri Narkost ve Karkost'ta olduğu gibi burada da ihtiyatı elden kaçırmışlardı. İhanet sonucu kule yüzük tayfları efendisine teslim edilmişti ve artık uzun yıllardır kötü şeylerin elindeydi. Mordor'a döndükten sonra Sauron burayı işe yarar bulmuştu. Çünkü az sayıda hizmetkarı ama korkuyla alıkoyduğu bir sürü kölesi vardı. Ve hala ne ana amacı tıpkı eskiden olduğu gibi Mordor'dan kaçışı engellemekti. Gerçi eğer düşmanı o topraklara gizlice girebilecek kadar cüretkar olur ise o zaman burası Morgul ve Shelob'un gözünden kaçarak geçebilen biri için tetikteki son nöbetçi oluyordu. Sam o çok gözlü surların altından ve tetikte bekleyen kapıdan gizlene gizlene geçmenin ne kadar zor olduğunu bütün açıklığıyla gördü. Bunu başaracak olsa bile gerisindeki nöbetçilerle dolu yolda pek ilerleyemezdi zaten. Kızıl parlaklığın ulaşamadığı derinlerde yatan kara gölgeler bile onu orkların gece gören gözlerinden koruyamazdı. Fakat yol ne kadar dehşetli olursa olsun onu görevi çok daha zordu. Kapıdan uzak durarak kaçmak değildi onun görevi, aksine tek başına kapıdan girmekti. Aklı yüzüğe gitti ama yüzükten de bir teselli değil, korku ve tehlike hisleri geliyordu. Uzakta yanmakta olan hüküm dağının göz erimine yeni girmişti ki yükündeki değişimi fark etti. Kendisine biçim verilmiş, dövülmüş olduğu koca ocaklara yaklaşırken yüzüğün gücü artıyordu. Daha bir kötü, çok kudretli iradeler dışında zapt edilemez bir şey oluyordu. Sam orada durmuşken yüzük parmağında olmadığı, sadece zinciri ucunda boynundan sallanıyor olduğu halde büyümüş hissetti kendisini. Sanki Mordor'un duvarlarında engin ve meşhum bir tehdit gibi duraksamış olan, biçimi bozulmuş koca gölgesini üzerine bir hırka gibi geçirmişti. O andan itibaren iki seçeneği olduğunu hissetti. Kendisine azap çektireceği halde yüzükten kaçınmak ya da yüzüğe sahip çıkıp Gölgeler Vadisi'nin gerisindeki karanlık kalesinde oturan güce meydan okumak. Daha şimdiden yüzük onun iradesini ve aklını kemiriyordu. Kafasında çılgın fantaziler peydahlandı. Güçlü Samwise'ı görebiliyordu. Elinde alevlenmiş kılıcıyla kararmış toprakları koca adımlarıyla geçen çağın kahramanı güçlü Samwise. O Barad-dûr'un yıkımı için yürürken ordular onun bir çağrısıyla sürü sürü geliyorlardı peşi sıra. Sonra bütün bulutlar açılmıştı, beyaz güneş parlıyordu. Onun bir emriyle Gorgoroth Vadisi çiçekler ve ağaçlarla dolu bir bahçeye dönmüş ve meyveler vermişti. Bütün yapması gereken yüzüğü takmak ve yüzükteki hak iddia etmekti. O zaman bütün bunlar olabilirdi. O yargı saatinde onun metin kalabilmesine en çok yardımı olan şey beyine olan sevgisiydi. Ama yine de içinde derinlerde bir yerde hala fethedilememiş sade hobbit dirayeti vardı. Kalbinin ta özünde o görüntülerin onu baştan çıkarmak için katıksız bir hile olduğundan emin olmasa bile, kendisinin bu kadar ağır bir yükü kaldıracak kadar büyük olmadığının farkındaydı. Bütün ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği şey hür bir bahçıvanın minik bahçesiydi. Büyüyüp de bir ülke olmuş bir bahçe değil, kullanacağı kendi elleriydi, hükmedeceği diğer kişilerin elleri değildi. Hem sonra bütün bu hayaller sadece bir hile dedi kendi kendine. Daha ben sesimi bile çıkarmadan beni bulup yıldıracak. Beni bulur hem de hemencecik eğer Mordor içindeyken yüzüğü takarsam. Evet, bütün söyleyebileceğim şu. Her şey bahardaki don kadar ümitsiz görünüyor. Tam görünmez olmak işe yarayacaktı ki yüzüğü kullanamıyorum. Eğer azıcık ilerlemem mümkün olsa bile bu bir engelden, bir yükten başka bir şey olmayacak. Öyleyse ne yapmalıyım? Aslında bir kuşku yaşamıyordu. Aşağıya kapıya gitmesi ve artık daha fazla oyalanmaması gerektiğini biliyordu. Omuzlarını silkerek sanki gölgeyi üzerinden silkip atmak, hayaletleri def etmek istercesine yavaş yavaş inmeye başladı. Her adımda küçülüyordu sanki. Daha pek ilerlememişti ki yeniden mini minnacık, ürkek bir hobbitçik oluvermişti. O anda kulenin duvarlarının altından geçiyordu ve kavganın haykırışları ve sesleri kulaklarına yardımsız da geliyordu. Tam o anda sesler sanki dış surların dışındaki avludan geliyor gibiydi. Sam hemen patikanın yarısına gelmişti ki iki ork karanlık kapıdan kızıl aydınlığa koşarak çıktı. Ona doğru dönmediler. Ana yola ulaşmak için koşuyorlardı. Fakat daha koşarken tökezlediler, yere kapaklandılar ve kıpırdamadan yattılar. Sam ok mok görmemişti ama orkların kale burcundaki mazgallı siperlerde duran veya kapının gölgesine gizlenmiş olan diğerleri tarafından vurulmuş olduğunu tahmin etti. Sol yanındaki duvara yapışarak yoluna devam etti. Yukarı doğru tek bir bakış tırmanmak için hiçbir ümit olmadığını göstermişti ona. Taş işçiliği ters yüz olmuş basamaklar gibi sarkan yollara doğru 30 ayak boyunda yükseliyordu. Ne bir çatlağı ne bir çıkıntısı vardı. Tek yol kapıydı. Sürünmeye devam etti. Bir yandan giderken bir yandan da kulede Shagrat ve Gorbak'ın emirlerinde kaçar ork bulunduğunu, ne hakkında kavga ettiklerini, tabii yaptıkları şey buydiyse merak ediyordu. Shagrat'ın bölüğü 40 kadardı sanki ve Gorbak'ınki de bunun iki mislinden daha fazlaydı. Ama tabii ki Shagrat'ın devriyesi garnizonunun sadece bir bölümüydü. Frodo ve ganimetler hakkında kavga ettikleri kesin gibiydi. Bir saniyeliğine durdu Sam, çünkü aniden her şey neredeyse kendi gözleriyle görmüş gibi açık seçik görünmüştü. Mithril zırh, elbette zırh Frodo'nun üzerindeydi ve onu bulacaklardı. Ve Sam'in duyduğu kadarıyla Gorbak zırhı kıskanacaktı. Fakat şimdilik karanlık kuleden gelen emirler Frodo'nun tek güvencesiydi. Ve eğer emirlere kulak asılmayacak olursa iş çığırından çıkabilir, Frodo her an öldürülebilirdi. ''Hadi hadi seni sıfıl mıymıntı!'' diye bağırdı Sam kendi kendine. ''Davran artık!'' Sting'i çekerek açık kapıya doğru koştu. Fakat tam koca kemerin altından geçecekti ki bir şok yaşadı. Sanki Shallowinki gibi ama görünmez bir ağa dalmıştı. Hiçbir engel göremiyordu. Fakat kendi iradesini yenemeyecek kadar kuvvetli. Etrafına bakındı, sonra kapının gölgeleri içinde duran iki gözcüleri gördü. Tahta oturmuş koca suretler gibiydiler. Her birinin üç birleşik bedeni, biri dışta, biri içe ve biri kapıya bakan üç başı vardı. Yüzleri akbaba yüzüydü ve koca dizlerine pençeye benzer elleri duruyordu. Sanki koca taş bloklardan oyulmuşlardı, hareket edemeyecek şekilde. Ama yine de her şeyin farkındaydılar. Bir çeşit şeytani uyanıklık ruhu ikamet ediyordu içlerinde. Düşmanı biliyorlardı. İster görünür olsun, ister görünmez, kimse fark edilmeden geçemezdi. Onlar kimsenin girişine veya kaçışına izin vermiyorlardı. Sam bütün iradesini toplayarak bir kez daha ileri atıldı ve sanki göğsüne ve başına gelen bir darbeyle sendeleyerek şiddetli bir sarsıntıyla durdu. Sonra çok büyük bir cüretle aklına gelen ani bir düşünceye cevaben yavaş yavaş Galadriel'in şişeciğini çıkartarak havaya kaldırdı. Çünkü yapabilecek başka bir şey gelmiyordu aklına. Beyaz ışık hemen yayıldı ve karanlık kemerin altındaki gölgeler kaçıştı. Canavarımsı gözcüler bütün iğrenç biçimleriyle gözler önüne serilmiş, orada soğuk soğuk ve kıpırdamadan oturuyorlardı. Bir an için Sam garazlarından bile yıldığı o gözlerindeki kara taşların pırıltısını yakaladı. Fakat yavaş yavaş gözlerindeki iradenin dalgalandığını ve ufalanıp korkuya dönüştüğünü hissetti. Sıçrayıp yanlarından geçti fakat tam o bir yandan şişeciği koynuna sokup bir yandan da içeri sıçrarken sanki çelikten bir mania tam arkasından şırak diye kapanmış gibi gözlerin uyanıklığı yeniliniverdi. Ve o şeytani kafalardan önündeki kule duvarlarında yankılanan tiz ve yüksek bir çığlık duyuldu. Yukarıda çok uzaklarda ona karşılık olarak gelen bir sinyalmiş gibi tek bir çan sesi duyuldu acı acı. ''Yapacağını yaptı işte'' dedi San. ''Artık ön kapının zilini de çalmış oldum.'' ''Pekala, her kim gelecekse gelsin.'' diye bağırdı. ''Gidin komutan Shagrat'a koca elf savaşçısının onu çağırdığını, elinde de elf kılıcı olduğunu söyleyin.'' Hiç cevap yoktu. Sam iri adımlarla ilerledi. Sting elinde mavi mavi parlıyordu. Avlu koyu bir gölge içerisindeydi fakat taşla kaplı yolun üzerine cesetlerin saçılmış olduğunu görebiliyordu. Tam ayaklarının dibinde sırtlarında bıçaklar iki okçu ork vardı. Gerisinde daha bir sürü şekiller uzanmıştı. Kimi vurulurken veya biçilirken tek başına düşmüş, kimi çift çift. Hala birbirini tutar bir biçimde bıçaklama, boğazlama ve ısırma çabası içindeyken ölmüştü. Taşlar kara kanlarla kayganlaşmıştı. Sam iki üniforma fark etti. Biri kızıl göz ile, diğeri ölümün dehşetli yüzüyle biçimsizleştirilmiş bir ay ile işaretlenmişti. Fakat daha yakından incelemek için durmadı. Avlunun diğer yanında kulenin dibindeki kocaman bir kapı yarı açık duruyordu ve içinden al bir ışık geliyordu. Koca bir ork tam eşikte ölmüş yatıyordu. Sam cesedin üzerinden sıçrayarak içeri girdi. Sonra ne yapacağını bilemez bir halde etrafına bakındı. Geniş ve yankılarla dolu bir koridor kapıdan dağ tarafına doğru ilerliyordu. Koridor duvarlardaki kenetler içinde alevlenen meşaleler tarafından loş bir biçimde aydınlatılmış ama uzaktaki ucu karanlık içinde kaybolmuştu. Bir o tarafa bir bu tarafa birçok kapı ve açıklık görünüyordu ama yerlerde yayılıp yatmış olan 2-3 ceset hariç burası boştu. Komutanların konuştuklarından duyduğu kadarıyla Sam ister canlı ister ölü olsun Frodo'nun büyük bir ihtimalle ta yukarıdaki ufak kuledeki odada bulunacağını biliyordu. Ama yolu bulabilmek için koca bir gün aramak zorunda kalabilirdi. Arkaya doğru bir yerde olsa gerek diye mırıldandı Sam. Bütün kule sanki geriye doğru tırmanıyor zaten ve zaten bu ışıkları takip etmek en iyisi. Koridordan ilerlemeye başladı ama artık yavaş yavaş gidiyordu. Her adımı bir öncekinden daha gönülsüzdü. Dehşet bir kez daha onu kavramaya başlamıştı. Kendi ayak sesinin sanki taşları tokatlayan koca eller gibi sonunda yankılanan bir gürültü halinde büyüyen rap raplarından başka ses yoktu. Cesetler, boşluk, meşaleler altında kan sızıyormuş gibi görünen yaş ve karanlık duvarlar, kapı diplerinde veya gölgelerde eğleşen ani ölümün korkusu ve aklının hep bir köşesinde kapının bekleyen tetikteki garazı, bu neredeyse yüzleşmek için kendini zorlayabileceğinden de fazlaydı. Bu kuluçkaya yatmış korkunç belirsizliktense bir dövüşü tercih ederdi. Tabii bir kere de çok sayıda düşman olmaması kaydıyla. Kendini Frodo'yu bağlanmış acılar içinde veya bu korkunç yerde bir yerlerde ölü bir halde yatarken düşünmek için zorladı, yoluna devam etti. Koridorun sonundaki büyük kemerli kapıyı geçmiş, meşale ışıklarını geride bırakmıştı. Yani onun da tahmin etmiş olduğu gibi alt kapının içeriye bakan tarafına geçmişti ki yukarıdan korkunç bir gırtlaklama feryadı geldi. Sam olduğu yerde kala kaldı. Sonra yaklaşmakta olan ayak sesleri duydu. Birisi tam tepesindeki yankılı merdivenlerden büyük bir aceleyle iniyordu. İradesi ellerine hakim olamayacak kadar zayıf ve yavaş kalmıştı. Zincire uzanarak yüzüğü kavradı. Fakat yüzüğü takmadı. Daha onu koynu üzerinde elinin içinde tutuyordu ki bir ok patırtıyla merdivenlerden iniverdi. Sağdaki karanlık açıklıktan sıçrayarak ona doğru koşmaya başladı. Başını kaldırıp onu gördüğünde Sam'e ancak 6 adım uzaklıktaydı. Sam onun tıkanmış nefesini ve kan çanağına dönmüş gözlerindeki ışıltıyı görebiliyordu. Ork şaşkınlıktan dona kaldı çünkü onun gördüğü kılıcını titretmeden tutmaya çalışan minik bir hobbit değildi. Gri bir gölgeyle kuşanmış, gerisinde dalgalanan ışık önünde büyüyen koca sessiz bir suretti. Bir elinde bir kılıç tutuyordu. Kılıcın ışığı bile derin bir acı veriyordu. Diğer eli ise bağrında yumruk olmuştu ama isimsiz bir güç ve bir felaket tehdidini gizliyordu içinde. Bir an için ork yere çömeldi, sonra korkuyla iğrenç bir biçimde kesik kesik havlayarak döndü ve geldiği yöne doğru kaçmaya başladı. O güne kadar kuyruğunu apış arasına kıstırıp kaçan rakibini gören hiçbir köpek, bu beklenmedik kaçış karşısındaki Sam kadar yüreklenmemiştir. Sam bir narayla kovalamaya başladı. ''Evet, elf savaşçı serbest!'' diye bağırdı. ''Geliyorum, bana yukarı çıkan yolu göster, yoksa derini yüzerim senin.'' Fakat ork kendi çöplüğündeydi, çevikti ve iyi beslenmişti. Sam bir yabancıydı, açtı ve yorgundu. Merdivenler yüksekti, dikti ve dönüyorlardı. Sam'in nefesi kesilmeye başladı. Ork kısa bir süre sonra gözden kaybolmuştu ve artık yukarı çıkmaya devam eden ayak seslerini belli belirsiz duyabiliyordu sadece. Arada bir bağırıyordu ve sesinin yankısı duvarlar boyunca ilerliyordu. Fakat yavaş yavaş bütün sesler sustu. Sam zorla yürümeye devam etti. Doğru yol üzerinde olduğunu hissediyordu ve morali oldukça yerine gelmişti. Yüzüğü kaldırdı ve kemerini sıktı. ''Âlâ, âlâ'' dedi. ''Eğer hepsi benden ve Sting'den böyle nefret edeceklerse bu iş benim tahmin ettiğimden daha iyi çıkacağı benziyor. Üstelik görünüşe göre Şagrat, Gorbak ve adamları benim yerime işlerin çoğunu halletmişler zaten. Tek bir ödlek sıçan hariç sanırım bu yerde canlı kimse kalmamış.'' Ve bununla sanki başı taştan bir duvara çarpmış gibi aniden duruverdi. Söylemiş olduğu şeyin tüm anlamı yüzünde bir tokat gibi patlamıştı. Canlı kimse kalmamıştı. Ölürken çıkan o korkunç ciyaklama kime aitti? ''Frodo, Frodo, beyim!'' dedi yarı haykırıp yarı hıçkırarak. ''Eğer seni öldürdülerse ben ne yaparım? Eh sonunda geliyorum işte en tepeye kadar bakalım ne yapabileceğimi görelim.'' Yukarı yukarı çıktı. Arada bir dönemeçlerde veya kulenin daha üst katlarına açılan bazı aralıkların yanında yanan bir iki meşale hariç ortalık karanlıktı. Sam adımlarını saymaya çalıştı fakat 200'den sonra hesabını şaşırdı. Artık sessizce hareket ediyordu. Çünkü hala yukarılarda bir yerlerden konuşma sesleri geliyor gibiydi. Görünüşe göre bir sıçandan daha fazlası kalmıştı hayatta. Sonra birdenbire artık nefes alacak, dizlerini kıracak hali kalmadığını düşündüğü anda merdivenler bitiverdi. Kıpırdamadan durdu. Sesler artık yüksekti ve yakından geliyordu. Sam etrafına bakındı. Kulenin 3. ve en yüksek katının tepesindeki düz dama kadar tırmanmıştı. Aşağı yukarı 20 metre eninde alçak korkulukları olan açık bir sahaydı burası. Burada damın tam ortasına merdivenler, doğuya ve batıya bakan alçak birer kapısı olan minik kubbeli bir oda ile örtülmüştü. Doğu tarafında aşağıda tüm enginliği ve karanlığıyla Mordor Ovası'nı ve uzakta yanan dağı görebiliyordu Sam. Derin kuyularında yeni bir kargaşa başlıyordu ve ateş nehirleri o kadar hiddetli alevleniyordu ki bu kadar uzaktayken bile bunların ışığı kulenin tepesine al bir parlaklıkla aydınlatıyordu. Batıda görüntü bu üst avlunun gerisinde bulunan ve etrafı saran tepelerin üzerine uzanan ufak kulenin kaidesiyle engelleniyordu. Dar ve uzun bir pencere yarığından ışık sızıyordu. Kapısı Sam'in durmakta olduğu yerden 10 metre bile uzakta değildi. Kapı açık ama karanlıktı ve tam gölgesinden sesler geliyordu. İlk başta Sam sesleri dinlemiyordu. Doğu tarafındaki kapıdan dışarı bir adım atarak etrafına bakındı. Kavganın en şiddetli burada yaşanmış olduğunu hemen anladı. Bütün avlu ölü orklar veya onların şiddetle kesilip etrafa yayılmış başları, kolları ve bacaklarıyla dolup taşıyordu. Her yan ölüm kokuyordu. Bir darbe ve haykırışın izlediği bir hırlama onun ok gibi saklanmasına neden oldu yeniden. Bir ork sesi hiddetle yükseldi. Sert, kaba ve soğuk sesi hemen tanıdı yine. Konuşan kulenin komutanı Shagrat'tı. ''Bir daha gitmem mi diyorsun? Lanet olasıcasına aga. Seni küçük solucan seni. Yaram çok diye bana karşı koymanın sana bir zararı olmayacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Buraya gel. Şimdi Radbug'un gözlerini çıkarttığım gibi seninkileri de çıkartayım. Bir iki kişi gelince o zaman görüşürüm ben seninle. Seni Sherob'a yollayacağım.'' ''Gelemeyecekler, en azından sen ölmeden önce gelmeyecekler.'' diye cevap verdi Snaga tersenerek. ''Sana ikidir Gorbag'ın domuzlarının kapıya ilk önce vardığını ve bizimkilerden hiçbirinin çıkmadığını söyledim. Lagduf ile Muzgaş koşup geçtiler ama onlar da vuruldu. Pencereden gördüm diyorum sana, onlar da sonuncuydular.'' ''O halde sen git, ben zaten burada kalmalıyım ama yaralandım. Kara çukurlar alsın o pis asi Gorbag'ı.'' Shagrat'ın sesi bir dizi küfür halinde uzadı gitti. ''Ona elimdekinden de fazlasını verdim ama o pislik beni bıçakladı, daha ben onu gırtlaklayamadan. Git yoksa yiyeceğim seni. Haber Lugburt'a varmalı, yoksa ikimiz de kara çukurları boylarız. Evet, sen de. Burada saklanarak kurtulamazsın.'' ''Bir daha o merdivenlerden inmeye niyetim yok.'' diye homurdandı Snaga. ''Sen komutanmışsın değilmişsin umurumda değil. Hey, elini bıçağından çek yoksa bağırsaklarına bir ok yollarım. Bütün olup bitenleri onlar duyunca komutanlığın falan kalmaz zaten.'' Kula için o leş kokulu Morgul sıçanlarıyla dövüştüm ben. Ama siz iki komutan her şeyi yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Avanta için dövüşürken. Yeter senden duyduklarım diye hırladı Shagrat. Bana verilen emirler vardı. Her şeyi o güzelim yeleği aşırmaya çalışarak başlatan Gorbag oldu. İyi ama bu kadar tepeden bakıp kibirlendiğin için onun tepesinin tasını attıran da sen oldun. Zaten onun sağduyusu seninkinden fazlaydı. Sana kaç kere bu casusların daha tehlikeli olanının ortalıkta başıboş gezdiğini söyledi ama sen dinlemedin. Şimdi de dinlemiyorsun. Gorbag haklıydı söyleyeyim sana. Etrafta büyük bir savaşçı var. O eli kanlı elflerden biri. O pis torklardan biri de olabilir. Buraya geliyor. Söylemedi deme. Çanı duydun. Gözcüleri geçti. Bu da bir tork işi. Merdivenlerde, o merdivenlerden ayrılmadığı sürece benim de oraya gitmeye niyetim yok. Bir Nazgul olaydım bile inmezdim. Ya öyle mi diye bağırdı Shagrat. Ne yapacağına kendin karar vereceksin ha. Ve o geldiğinde de beni bırakıp kaçacaksın öyle mi? Hayır bunu yapamayacaksın. Önce ben senin karnında al al solucan delikleri açacağım.